Merhaba, ben Yusuf. 9R3 podcastine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. F.A. Hayek'in Yokluk Serfliği adlı eseri, ekonomi kuramı ile siyaset felsefesini birleştiren klasik bir düğüçe kitabıdır. Bu kesin baskı, yalnızca ana metni değil, aynı zamanda belge ve yorumları da içerir, böylece kitabın tarihsel bağlamı daha açık biçimde görülür. Hayek, devletin ekonomik kararlara anır müdahalesinin, özgürlükleri anındırarak toplumu merkezilemi bir güçe teslim edebileceğini savunur. Ona göre sorun sadece piyasa ile iyi değildir, asıl mesele bireylerin bilgisi ve tercihlerinin tek merkezden yönetilememesidir. Kitap Doizana. Dünya Savaş döneminin gölgesinde yazımı olsa da, Türkiye dahil birçok ülkede bugün de tartınılan devletin sınırları, piyasa düzeni ve kişisel özgürlükler gibi konulara doğrudan temas eder. Bu nedenle eser sadece iktisat öğrencileri için değil, siyaset, tarih ve kamu politikasıyla ilgilenen herkes için önemli bir referans niteliği tanım. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, merkezi planlamanın özgürlük kaybına giden yolu nasıl astığını. Kitabın ana savı, ekonomik hayatın merkezden yönetilmesinin yalnızca verimlilik sorunu yaratmadığı, aynı zamanda siyasal özgürlüğün de zayıflattığıdır. Hayek, devlet üretim, dağıtım ve fiyat mekanizmaları üzerinde daha fazla kontrol kurduksa, bireylerin kendi karar alanlarının daraldığını söyler. Bu yaklaşım, özellikle savaş sonrası Avrupa'da yükselen planlama tartışmalarına gülü bir ikirazdır. Hayek'e göre iyi niyetle bağlatılan müdahaleler, zaman işinde daha fazla yetki, daha şok denetim ve daha sert zor kullanımı gerektirir. Böylece ekonomi alanındaki düzenleme, siyasette otoriterlemeye kapı aralayabilir. Kitabın önemli tarafı bunu soyut bir ideolojik iddia olarak değil, kurumlar arasındaki bir dönem olarak ele almasıdır. Yani mesele sadece hangi politikanın daha etkili olduğu değil, hangi siyasal düzenin ayakta kalakanıdır. Bu yüzden kitap, devlet gününün sınırları üzerine dünen okur için temel bir uyarı metni gibi okunur. İkinci olarak spontan düzen dünçesi. Toplumsal koordinasyonun merkezsiz doşasını anlatır. Hayek'in ayırt edici katkılarından biri, toplumun yukarıdan tasarlanmış bir planla değil, aniden yukarıya gelen bir düzenle ilerleyebileceği fikridir. Dynamen DL fikridir, bu cünçe, tek tek bireylerin dınanık bilgisinin piyasa işinde fiyatlar aracılığıyla bir araya geldiği durumuna dayanır. Bir merkez, milyonlarca kişinin ihtiyalarını, yerel kollarını ve anlık tercihlerini bütün vayla bilemez. Bu nedenle, merkezi akıl ideyası pratikte çoğu zaman eksik bilgiye dayanır ve yanlış sonuçlar üretir. Hayek'in spontan düzen anlayını, yalnızca ekonomik alıveri değil, hukuk, gelenek ve kurumların olumunu da açıklamaya salınır. Türkiye'de de sıksa tartınılan planlı kalkınma, devletçilik ve piyasa dengesi gibi meselele bu serfevede yeniden dönülebilir. Kitap, düzenin mutlaka planlı olması gerekmediğini, bazen serbest etkileyimlerin daha karmaşık ama daha iyileyen bir denge üretebildiğini gösterir. Böylesi toplumsal koordinasyonun tek yolu olarak devlet planlamasını kabul etmez. Wedge olarak Hayek'in bilgi problemi, devlet müdahalesinin sınırını belirler. Eserdeki en gülü dünsel arazilerden biri bilgi problemidir. Hayek, ekonomik hayatın bağrısının merkezi bir otoritenin elindeki genel bilgilere değil, insanların dınılımın ve değişken bilgilerine bağlı olduğunu vurgular. Bir çiftçinin tarlasındaki verim, bir esnafın mahalle talebi, bir tüketicinin tercihi ya da bir üreticinin hammadde durumu sürekli değildir. Bu bilgilerin tamamı tek bir kurumda toplanamaz. Göre bu yüzden fiyatlar yalnızca bir ödeme aracı değil, aynı zamanda bilgi tanıyan iyi aletlerdir. Devlet müdahalesi bu sinyalleri bozduğunda kaynakların doğrudan ulumu zorlanır. Hayek'in yaklaşımı bugünün kamu politikası tartışmalarında da önemlidir. Ninth'se her düzenlemenin sadece niyetine değil, bilgi akınını nasıl etkilediğine bakmayı gerektirir. Kitap bu yönüyle, iyi niyetli ama önerim müdahaleşi uygulamaların beklenmedik sonuçlar doğurabileceğini anlatır. Okura, ekonomiyi komuta zinciri gibi değil, bilgi alıveriyi anı gibi düğünmeyi öğütür. Dördüncü olarak fanizm. Nasyonal sosyalizm ve devletçilik arasında kurulan tarihsel ilişki Hayek kitabında şok tartınmalı ama etkili bir iddia ortaya koyar, fanizm. Nasyonal sosyalizm ve bazı devletçi yaklaşımlar, yüzeyde farklı görünselerde merkezi lemgukanla yönünde ortaklığa bilir. Onun amacı, tüm sosyal adalet arayılarını aynı kefeye koymak değildir. Daha çok, ekonomik yam üzerinde artan devlet kontrolünün, hangi ideolojik isim altında olursa olsun, siyasal baskıya dönüşebileceğini göstermek ister. Bu bölümdeki temel uyarı, amaçların değil sonuçların inselenmesidir. Bir rejim kendini halk adına hareket eden, eğitlik sayılayan ya da düzen kuran bir güç olarak tanımlasa bile, bireysel karar alanlarını daraltıyorsa üzgarlık erozyona uğrar. Kitap bu nedenle sadece iktisadi bir metin değil, aynı zamanda kamenteneycil totalitarizm, deneyimlerine verilen liberal bir yanıttır. Avrupa tarihini bilen okur için bu bölüm, devletin genelemesi ile siyasal baskı arasındaki bağın ne kadar dikkatli izlenmesi gerektiğini hatırlatır. Eserin etkisinin büyük kısmı da tam burada ortaya çıkar. Son olarak, bu kesim baskının belge ve yorumlarla gelen tarihsel değeri, bu baskıyı özel kılan değil. Yalnız ki metni yeniden sunması değil, ona elik eden belge ve asuklamalarla dünsenin olum sürecini görünür kılmasıdır. Bruce Caldwell editörlüğündeki bu salınma, Hayek'in argümanlarını tarihsel arka planıyla birlikte okumayı kolaylandırır. Böylece kitap, tek başına bir polemik metni olmaktan çıkıp, Mirin'in 100 yıl dünce tarihinin bir parçası olarak değerlendirilir. Okur, eserin neden sabah yıllarında bu kadar ses getirdiğini, neden klasik liberalizm ve muhafazakarlık içinde etkili olduğunu ve neden bugün helle tartınıldığını daha net görünür. Belge ekleri, Hayek'in metnini dönemin siyasi ve entelektüel atmosferi işine yerletirir. Bu da kitabı, yalnızca fikirlerin özünü merenmek isteyenler için değil, fikirlerin nasıl onunduğunu inselemek isteyenler için de değerli hale getirir. Sellikle üniversite öğrencileri, araştırmacılar ve siyasi dünce tarihiyle ilgilenenler için bu baskı, uzgun metin ile balam arasında gulu bir köprü kurar. Sonuç olarak, yolculuk serfliti. Ekonomi ve siyaset arasındaki ilişkiyi klasik bir liberal perspektiften anlamak isteyen herkes için okunması gereken bir kitaptır. Özellikle iktisat öğrencileri, siyaset bilimi meraklıları, kamu politikasıyla ilgilenenler ve devlet müdahalesinin sınırlarını tartan okurlar için gulu bir yükseltme sunar. Kitap, serbest piyasa savunusu yaparken yalnız kapratik verimlilikten söz etmez, özgürlük, hukuk devleti ve bilgiden unukluluğu gibi daha derin sorunları da ikler. Bu yönüyle benzer ideolojik eserlerden ayrılır, çünkü polemik yapmanın ötesinde merkezi planlamanın neden yapısal bir sorun olduğunu açıklamaya sarınır. Kesin baskının belge ve yorumlarla zenginlendirilme olması da metni daha anlanılır ve tarihsel olarak daha güvenilir hale getirir. Hayek'i anlamak isteyenler için bu kitap, yalnızca bir günlü değil, modern toplumların nasıl ilediğine dair temel bir dönme biçimini de sunar. Bu yüzden eser, fikir tarihi işinde ayrı bir yerde durur ve günümüz tartışmalarına hile doğrudan temas eder. Destek olmak isterseniz F.A. Yağlan. Hayek kitabı, podcast açıklamasında paylaşımım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görmek üzere.